Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Pelin Başak. Eserin adı Eşya Hukuku. Zilyetlik, Tapus Sicili, Taşınmaz ve Taşınır Mülkiyeti, Kat Mülkiyeti, Sınırlı Ayni Haklar. Yazarı Profesör Doktor M. Kemal Oğuzman, Profesör Doktor Özer Seliçi, Profesör Doktor Sahibe Oktay Özdemir. Türü hukuk. Filiz Kitabevi İstanbul Ekim 2011. ISBN numarası 978-975-368-235-0. Bu kitap 856 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Haziran 2014. 12. Basıya Ön Söz. Eşya Hukuku kitabımızın 2006 yılı sonunda yapılan 11. baskısının tükenmesi üzerine elinizdeki yeni baskıyı hazırlamak ihtiyacı ile karşılaştık. 12. baskısında kitabımız, mevzuat değişiklikleri nazara alınarak yeniden gözden geçirilmiş ve her baskıda olduğu gibi bu süreç içinde verilmiş Yargıtay kararları ve öğretideki gelişmeler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan köklü değişiklikler kitaba işlendiği gibi kitaptaki Yargıtay kararları da büyük ölçüde yenilenmiştir. Yeni baskının yayına hazırlanmasının her aşamasında araştırma görevlisi Nil Karabağ'ın büyük emeği vardır. Kendisine ve yine kitabın indekslerinin hazırlanmasında katkı sağlayan araştırma görevlisi M. Cahit Günel'e teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde kitabın yayını aşamasındaki çalışmaların titizlikle yapılmasını sağlayan Filiz Kitabevi sahibi Sayın Oğuzhan Oruç ve Sayın Zeynep Oruç'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstanbul Ekim 2009 Profesör Doktor Özer Seliçi. 9. Basıya Ön Söz. 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4721 sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu'nun 4. kitabını teşkil eden eşya hukuku, eski Türk kanunun medenisinin çizdiği temel prensipleri korumuş görünüyorsa da, hükümlerin değerlendirilmesine girildikçe ayrıntıların çeşitli hukuki sonuçlarda önemli değişikliklere yol açtığı görülmektedir. Diğer taraftan madde numaraları tamamen değişmiş, eski alışılagelmiş hukuki terimler yerlerini yenilerine bırakmışlardır. Bu yüzden kitabımızın yeni bir basısını yapmak için her bahsin yeniden ele alınıp incelenmesi, yeni madde hükümlerine intibak ettirilmesi ve çok büyük ölçüde yeniden yazılması zorunlu ortaya çıkmıştır. Böylece 9. basısında kitabımız yeni medeni kanuna göre büyük ölçüde yeniden kaleme alınmış bir ilk baskı olarak düşünülebilir. Kitabın bir an önce baskıya verilebilmesi için süratle düzeltmelerini yapan, fihristleri hazırlayan meslektaşlarım, araştırma görevlileri Mustafa Cahit Günel ile Kürşat Yağcı'ya teşekkür ederim. Ayrıca kısa sürede ve her zamanki titizliğiyle kitabın basılmasını sağlayan Filiz Kitabevi sahibi İsmet Oruç ve çalışma arkadaşlarına teşekkürü borç bilirim. İstanbul 2002 Profesör Doktor Özer Seliçi. Kısaltmalar. AD Adalet Dergisi. AGE Adı geçen eser. AGY Adı geçen yazı. Art Artikel Article. AHFD Ankara Hukuk Fakültesi Dergisi. B ya da BD Bent. Bak Bakınız. BGB Bürgerlişe Geçbuh. BGE Entsteigungen des Schweizerischen Bundesgericht Amtliche Sammlung. BK Borçlar Kanunu. C Cilt. Küçük C Cümle. CFR Code Civil Français. Fransız Medeni Kanunu. CCS Code Civil Suisse. E. Esas. Ein. Enleitung. F. Fıkra. FJS. Fiche Juridik Suis. HUMK. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu. İBD. İstanbul Barosu Dergisi. İç.if.k. İcra ve İflas Kanunu. İHFM. İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası. İKİD. İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi. JDT. Journal de Tribuno. K. Karar. Karş. Karşılaştırınız. KMK. Kat Mülkiyeti Kanunu. KHK. Kanun hükmünde kararname. M. Madde. MHAD. Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi. MK. Medeni Kanun. N. Numara. RG. Resmi Gazete. RKD. Resmi Kararlar Dergisi. Sah. Sahife. ZJZ. Schweizerische Juristenzeitung. SPK. Sermaye Piyasası Kanunu. TERC. Tercüme. TİK. Türk İçtihatlar Külliyatı. TSN. Tapu Sicili Nizamnamesi. TST. Tapu Sicili Tüzüğü. TTK. Ya da TK. Türk Ticaret Kanunu. VD. Ve devamı. Vorben. Vorbenerkung. YD. Yargıtay Dergisi. Yark HD. Yargıtay Hukuk Dairesi. Yark HGK. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. Yark İçt 1 K. Yargıtay İçtihatı Birleşme Kararı. YKD. Yargıtay Kararları Dergisi. ZBJV. Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins. JGB. ISF.MK. Schweizerische Zivilgesetzbuch. İsviçre Medeni Kanunu. ZBGR. Schweizerische Zeitschrift für Berkundung und Grundbuchrecht. ZSR. Zeitschrift für Schweizerische Recht. Giriş. Birinci, eşya hukukunun konusu. Eşya hukuku, medeni hukukun kişilerin eşya ya da mallar üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetinden doğan meseleleri düzenleyen kısmıdır. Bu hakimiyet bir hakka dayanabileceği gibi bunun hakka dayanmaması da mümkündür. Eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan haklara aynı haklar, d'inglische Recht droit réel denir. İşte eşya hukukunun temel konusunu bu haklar teşkil eder. Hakimiyet ister hakka dayansın, ister dayanmasın, bunun dışa vurma şekli, dış görünüşü de eşya hukukunun önemli bir konusudur. Prensip itibariyle hakimiyet eşya üzerinde fiili tasarruf şeklinde ortaya çıkar. Buna zilyetlik denir. Fakat zilyetliğin taşınır, adı verilen taşınabilir eşya üzerindeki hakimiyeti ve bilhassa hakimiyetin dayandığı aynı hakkı açıklamadaki yeterliliği taşınmaz adı verilen taşınamayan eşyada gösteremeyişini gözünde tutan bazı hukuk düzenleri ve bu arada İsviçre Türk hukukları zilyetliğin taşınırlardaki fonksiyonunu ifa etmek üzere taşınmazlarda tapu sicili adı verilen bir sistemi kabul etmişlerdir. Böylece eşya hukukunun konusunu aynı hakların yanında zilyetlik ve tapu sicili kurumları teşkil etmektedir. Bu yüzden Türk Medeni Kanunu'nun bu kurumları düzenleyen 4. kitabı eşya hukuku başlığını taşımaktadır. 2. Aynı hak kavramı ve unsurları. A. Kavram. Eşya hukukunun temel konusunu teşkil eden aynı hak kavramının belirlenmesi tartışmalı bir sorundur. Bu hususta mevcut görüşleri 3 büyük grupta toplayabiliriz. 1. Klasik görüş. Klasik adı verilen görüş, aynı hakkı bir şey üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan hak olarak nitelendirilmektedir. Bu görüşte aynı hak, eşya ile hak sahibi arasında doğrudan doğruya bir ilişki sayılmaktadır. Bu görüşü doğru bulmayanlar, bir kişiyle eşya arasında bir hukuki ilişkinin söz konusu olamayacağını, ancak kişiler arasında hukuki ilişkiden bahsedilebileceğini ileri sürmüşler ve böylece ikinci bir görüş ortaya atmışlardır. 2. Şahısçı görüş. Şahısçı, personalist adı verilen ikinci görüş, ayni hakkı bir şey üzerinde herkese karşı ileri sürülebilen hak olarak vasıflandırmaktadır. Bu görüşü kabul edenlerden bir kısmı, ayni hakkı hak sahibiyle bunun dışındaki bütün kişiler arasında bir ilişki saymaktadır. Bunlara göre ayni hak, sahibine karşı diğer bütün kişileri olumsuz bir borç, bu hakkı ihlal etmeme borcu altına sokan bir ilişkidir. Bilhassa Fransız hukukçusu Planiol, bu fikrin şiddetli bir savuncusu olmuştur. Fakat haklı olarak bu fikre karşı şu eleştiri ileri sürülmüştür. Bir kimsenin ayni hakkının dünyadaki bütün kişilerle hukuki ilişkisinin olduğu fikri ne mantıki ne de realisttir. Yine bir Fransız hukukçusu Josserand bu hususta şöyle yazmıştır. Bir kimsenin mülkiyet hakkı karşısında 40 milyon Fransızın ve hatta diğer milletlere mensup bütün fertlerin borcundan bahsetmek hukuki bir garabettir. Bu garabeti önlemek için şahısçı görüşün bir kısım taraftarları ayni hakkın herkese karşı ileri sürülebilir olmasından maksadın hak sahibiyle temas edecek her kişiye karşı hakkın etki etmesi olduğunu, ayni hak sahibi karşısında hukuki ilişkinin tarafının belirsiz bulunduğunu, bu kişinin ayni hakkı ihlal etmesi üzerine belli olacağını ileri sürmüşlerdir. Fakat buna karşı da bir hakkın sadece etkileriyle tanımlanmasının doğru olmayacağı ihlal edilinceye kadar hak sahibiyle herhangi bir kişi arasında hukuki ilişki bulunmayacağına göre bu görüşün ihlale kadar ayni hakkın varlığını dahi inkara götüreceği ileri sürülmüştür. Keza sadece hakkın herkese karşı ileri sürülebilme kabiliyetinden yani mutlak hak olmasına hareket edilirse ayni hak çeşitlerini ayırmak olanağı olmaması da bu görüşün yetersizliğini belirten bir noktadır. 3. Birleştirici görüş. Bugün İsviçre ve Türk hukukunda hakim olan görüş, yukarıdaki iki görüşü birleştiren bir görüştür. Buna göre ayni hak, bir şey üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haktır. Ancak bu görüş taraftarları arasında tam bir birlik yoktur. Bazıları ayni hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesini eşya üzerindeki hakimiyetin bir sonucu sayarken, diğerleri bu iki niteliği birbirinden bağımsız görmektedirler. Biz ayni hakkın herkese karşı ileri sürülebilmesinin eşya üzerindeki doğrudan doğruya hakimiyetin bir sonucu olduğu fikrini benimsiyoruz. Zira arada aracı bir kişi bulunmadığı, belirli bir kimseyle bir ilişki bulunmadığı içindir ki ayni hak herkese karşı doğrudan doğruya etki yapabilmektedir. Kabul ettiğimiz görüşte ayni haklar, bir kimseye bir şey üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlayan ve bu sebeple herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Bu görüşte ayni hak, kişiler arasında bir ilişki olarak ifade edilmemiştir. Fakat her hakkın mutlaka bir pasif sücesi bulunması, birine yükümlülük yüklenmesi hak kavramında yer alan bir unsur değildir. Ayni hakkın eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlaması, eşya ile hak sahibi arasında böyle bir ilişki bulunması, eşyanın bir pasif süje, borçlu, yükümlü sayılması demekte değildir. Eşya hakkın pasif süjesi değil, mevzu objesidir. B. Unsurları. Yukarıda kabul edilen ayni hak kavramı 3 unsur içermektedir. 1. Ayni hak eşya üzerinde söz konusu olur. 2. Ayni hak eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet sağlar. 3. Ayni hak eşya üzerinde sağladığı hakimiyet dolayısıyla herkese karşı ileri sürülebilen bir haktır. Her bir unsur üzerinde durmak gerekmektedir. 1. Eşya. A. Kavram. Hukuk düzeninin eşya kavramı ile fiziki eşya kavramı her zaman birbirine uymadığından eşya kavramı çeşitli hukuk düzenlerinde farklı şekillerde belirlenmiş bulunmaktadır. Örnek olarak Fransız hukuku eşya için ekonomik bir değeri olan yani edinmeye, temellüke elverişli olarak her şeyi kapsayan bir kavram kabul ettiği halde Alman Medeni Kanunu sadece cismani varlıkları eşya olarak kabul etmiştir. BGB sayfa 90. Bu sebeple İsviçre ve Türk medeni kanunlarının kabul ettikleri hukuki anlamda eşya kavramını belirleme gereği vardır. Bir kere insan vücudu bugünkü hukuk düzeninde bir ayni hak konusu değildir. Zira insanın kendi vücudu üzerindeki hakkı kişilik hakkıdır. Artık kölelik söz konusu olmadığı için başka bir insan üzerinde de ayni hak düşünülememektedir. Bu sebepledir ki insan vücudu hukuken eşya kavramı dışındadır. Fakat insan vücudunun bir parçasının o vücuttan ayrılmasından sonra örnek olarak kesilen saçların, çektirilen dişlerin ve benzeri eşya durumuna girdikleri ve prensip olarak ayrıldıkları kişinin mülkiyetine tabi olacağı kabul edilmektedir. Nakil, transplantasyon amaçlı vücuttan ayrılan organ, doku ve kan gibi maddelerin eşya sayılıp sayılmayacağı düşünülmelidir. Türk hukukunda 20 Mayıs 1979 tarihli 2288 sayılı organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkındaki kanunun 3. maddesi bedel karşılığı veya başka çıkar için organ ve doku alınmasını, satılmasını yasaklamaktadır. Kanun, canlı kişiden organ naklini ancak hayat için zorunlu olmayan ve verilmesi halinde kişinin yaşama şansını ve yaşama biçimini etkilemeyecek organlar için mümkün kılmakta. Ayrıca organ naklinin yapılma amacının da alıcının iyileştirilmesi olmasını aramaktadır. M8. Nakil, transplantasyon amaçlı organ alınması halinde alınan organ başka bir vücudun bütünlüğüne gireceğinden bunlar üzerinde kişilik haklarının da devam edeceği düşüncesiyle eşya hukuku kurallarının değil kişilik haklarına ilişkin kuralların uygulanacağı kabul edilmektedir. Eğer vücuttan ayrılan doku, kan veya sperm ve yumurta gibi maddeler hemen nakledilmeyip bir süre saklanacaksa, bu durumda kişilik hakları kurallarına ek olarak bünyesine uygun düştüğü oranda eşya hukuku kuralları da uygulanabilir. Yapay uzuvlar bakımından da vücuda ayrılmaz şekilde birleştirilenlerin diş dolgusu, suni göz gibi kişinin parçası olarak eşya vasfı taşımayacakları fakat vücuttan ayrılacak şekilde takılan yapay uzuvların peruk, takma diş gibi eşya niteliğini koruyacakları fikri hakim gözükmektedir. Cesedin durumuna gelince çok tartışmalı olan bu konuda prensip itibariyle cesedin eşya sayılamayacağı kabul edilmektedir. İnsan vücudu dışındaki maddi varlıkların hepsi de hukuken eşya sayılmamaktadır. Bu bağlamda hayvanlar hakkında özel kanun hükümleri uygulanır. Güneş, ay, yıldızlar gibi üzerinde hakimiyet kurulması olanağı şimdilik bulunmayan şeyler ise hukuken eşya kavramı dışında sayılmaktadır. Fakat gelecekte aya insanlar yerleşince bu düşüncede değişiklik olacaktır. Hakimiyetin kapsama alanını gösterecek bir sınırlandırmaya olanak bulunmadığı için hakimiyet kurulamayan hava, açık deniz, akarsu da hukuken eşya sayılmamaktadır. Ancak sınırlandırılmış maddi varlıklar eşyadır. Bu sınırlandırma taşınır adı verilen taşınabilir eşyada çoğu zaman bunun maddi varlığıyla kendiliğinden mevcuttur. Vazo, araba ve benzeri. Fakat sıvılarda ve gazlarda bunların sınırını içinde yer aldıkları madde tayin eder. Bir teneke zeytinyağı, bir tüp oksijen gibi. Taşınmaz olarak isimlendirilen arazide ise sınırlandırma yapay olarak insanlarca kabul edilen şekillerde yapılmaktadır. Bununla beraber bağımsız, sınırlı bir varlığı bulunan bir fiziki varlığın hukuken eşya sayılmadığı haller söz konusu olabilir. Örnek olarak bir pirinç, bir buğday veya bir kum tanesi tek başına hukuken bir eşya sayılmamaktadır. Zira bunlar bir ihtiyaca cevap verecek miktarda bulunmadıkça hukuk düzeninin ilgisi dışında görünmektedir. Fakat bir pirinç tanesi üzerinde bir yazı bulunması sebebiyle başka bir fonksiyon ifade edince başlı başına bir eşya olarak nazara alınır. Bugün hakim olan modern görüş, fikir ve sanat eserleri ve buluşlar, icatlar üzerinde bir mülkiyet değil, fikri hak adı verilen başka bir kategori mutlak hakkın varlığını kabul ettiğinden bazı hukuk düzenlerinde gayri maddi eşya adı verilen fikir ve sanat eserleri ve buluşlar, icatlar bugün bizim hukukumuzda eşya kavramı dışında kalmaktadır. Fakat fikir ve sanat eserini somutlaştıran maddi şeyler, örneğin bir tablonun, bir heykelin maddesi şüphesiz ki eşya niteliğine sahiptir. Bütün bu açıklamayı göz önünde tutarak eşyayı şöyle tanımlayabiliriz. Hukuki anlamda eşya, üzerinde bireysel hakimiyet sağlanabilecek, ekonomik bir değer taşıyan kişi ve hayvanlar dışındaki cismani varlıklardır. Bu tanımla hukukumuzda da sadece maddi şeylerin eşya kavramına girdiği belirtilmiş olmaktadır. Fakat hemen işaret edelim ki, medeni kanunumuz aynı hak konusu objesi olarak sadece eşyayı kabul etmiş değildir. Aşağıda bu husus açıklanacaktır. B. Eşya kavramına girmeyen aynı hak konuları objeleri AA, ileride niteliğini ve şartlarını inceleyeceğimiz ve bağımsız ve sürekli hak adı verilen bazı hakların taşınmaz eşya gibi aynı hak konusu olacağını medeni kanunumuz kabul etmiştir. MK nokta M nokta 704-BD 2 M 988 BB Keza ileride inceleme konusu olacak doğal güçlerin yani enerjinin de taşınır mülkiyetine konu olacağını MK nokta M 762'de ifade edilmiştir. Buraya özellikle elektrik ve atom enerjisi girmektedir. Kanunun amacı enerji üzerindeki hakka tıpkı bir mülkiyet gibi koruma sağlamak ise de bunun çözüm yolunun enerji üzerinde bir mülkiyet tanımak olup olmadığı tartışma konusudur. CC Keza kanun haklar üzerinde intifa hakkı kurulmasını ve hak rehnini kabul etmekle MK nokta M nokta 794 M 820 M 954 hiç değilse bu bakımdan hakların bir aynı hak konusu olmasına imkan vermiştir. Fakat aslında bu hallerde aynı hak söz konusu olmadığı, aynı hakka benzer mutlak haklar bulunduğu ileri sürülmektedir. DD Nihayet kanun bir mal varlığı üzerinde intifa hakkını kabul etmişse de MK M 794-814 bu halde mal varlığı bir hukuki bütünlük içinde kül olarak intifaya tabi olmayıp mal varlığının aktifinde yer alan her unsur üzerinde ayrı intifa cereyan edeceği, bu sebeple mal varlığının bir bütün olarak bir aynı hak konusu olamayacağı fikri hakim gözükmektedir. Böyle olunca tereke adını alan ve ölenden bir hukuki bütün olarak kül geçen mal varlığı üzerinde mülkiyet veya intifa hakkından söz edilmesinin yukarıdaki fikirle nasıl bağdaşacağı sorusu ile karşılaşılabilir. Fakat bu sorunun cevabı miras hukuku incelenirken verilmiştir. Miras hukukunda sözü geçen mülkiyet, aynı hak anlamını değil, miras hukuku bakımından tam hak, Volrecht ifade etmektedir. Keza Medeni Kanun'da 3678 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce, tereke üzerinde söz konusu olabilen kanuni intifa hakkı da bir aynı hak değil, miras hukukuna dayanan istifade hakkını ifade etmektedir. E.E. Hayvanlar da eşya değildir. 24.6.2004 tarihli 5199 sayılı kanun, hayvanların yaşama hakkına sahip olduğunu hükme bağlamıştır. Böylece hayvanların eşya olmadığı kanunla hükme bağlanmış olmaktadır. İsviçre Medeni Kanunu'na 4.1.2002'de eklenen 641A maddesiyle hayvanların eşya olmadığı açık düzenlemeye kavuşmuştur. Hükümde aksine düzenleme yer almadığı takdirde eşyalara uygulanan hükümlerin hayvanlara da uygulanacağı belirtilmiştir. Bizde de aynı uygulama yapılmalıdır. C. Eşya çeşitleri ve ayrımın aynı haklar yönünden önemi. Eşya çeşitli açılardan gruplandırılmaktadır. Bu gruplandırma aynı hakların düzenlenmesinde esaslı rol oynamaktadır. Aşağıda yapılan ayrımlar ve bu ayrımlara aynı haklar bakımından bağlanan sonuçlar ele alınacaktır. AA Taşınır eşya, taşınmaz eşya. Bu eşyanın yerinin değişip değişmemesi yönünden yapılan bir ayrımdır. Özüne, cevherine zarar vermeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşya taşınır, taşınamayanlar taşınmaz eşyalardır. Yer değiştirmenin eşyanın kendi hareketi neticesi olması, örnek olarak kayık, salda, arabada olduğu gibi veya bir başka güç sayesinde olması, örnek olarak kitaplar, otomobiller vesaire de olduğu gibi, eşyanın taşınır sayılması bakımından bir fark yaratmaz. Fakat işaret edelim ki, niteliği itibariyle taşınır olan gemi, icra ve iflas kanunu, M23-4-136 tarafından taşınmaz sayılmıştır. Türk Ticaret Kanunu da gemiler için taşınmazlara benzer özel bir rejim kurmuştur. TTK, M839 ve devamı. Taşınır taşınmaz ayrımı bugün aynı haklar bakımından temel ayrımı teşkil etmektedir. Bu hususta Medeni Kanun'un 4. kitabındaki sistematiğe bir göz atmak kafidir. Bu bağlamda 4. kitap 1. kısım 2. bölüm taşınmaz mülkiyetini, 3. bölüm taşınır mülkiyetini, 2. kısım 2. bölüm taşınmaz rehnini, 3. bölüm taşınır rehnini düzenlemektedir. Medeni Kanunumuzun 4. kitabında taşınır ve taşınmaz ayrımına verilen bu büyük önem Cermen hukukundan gelmektedir. Roma hukukunda ise bu ayrım fazla önem taşımazdı. Taşınır taşınmaz ayrımı Medeni Kanun'un diğer kısımlarında da etkilidir. MK, M429, M462, BK, M184-217, M237, M255, M277. Belirtelim ki bu ayrım sadece Medeni Kanun bakımından değil, Medeni Usul Hukuku, HUMK, M9, M13, İcra ve İflas Hukuku, İCİFK, M123 ve devamı ve Devletler Özel Hukuku bakımından da önem taşıyan bir ayrımdır. BB, Basit Eşya, Birleşik Eşya, Eşya Birliği. Basit yani yalın eşya, hariçten hiçbir şey eklenmeksizin tek başına var olan eşyadır. Tek başına varlık arz eden yalın eşya tabiat tarafından yaratılmış olabileceği gibi, örneğin bir ağaç, bir elmas vesaire yapay olarak meydana getirilmiş de olabilir. Örneğin bir tabaka kağıt, bir cam bardak vesaire. Birleşik eşya, mürekkep eşya, birden çok yalın eşyanın birbirinden ayrılmaz şekilde birleşmesinden meydana gelerek ayrı varlık teşkil eden eşyadır. Örnek olarak bir kitap, bir radyo, bir ampul. Birleşik eşyayı meydana getiren her bir yalın eşyaya o şeyin bütünleyici parçaları denir. Bunlar bağımsız varlıklarını kaybetmişlerdir. Hukuk nazarında eşya olma niteliği sadece birleşmenin ortaya çıkardığı birleşik eşyaya aittir. Bu sebepledir ki bir taşınır eşya bir taşınmaz ile birleşerek bütünleyici parça haline gelince artık bağımsızlığını ve ayrı eşya olma vasfını kaybeder ve taşınmazın kaderine tabi olur. Bütünleyici parça olduğu için bağımsızlığını kaybeden bir yalın eşya, birleşik eşyadan koptuğu takdirde tekrar bağımsızlık kazanır. Bir şeyin hangi şartlarla bütünleyici parça haline alacağı ve sonuçları ileride incelenecektir. Eşya birliğine gelince, bağımsızlıklarını kaybetmeksizin ortak bir amaç için bir araya getirilmiş olan ve ekonomik bir bütünlük arz eden birden çok eşyanın meydana getirdiği eşya topluluğuna birlikte eşya veya eşya birliği Geschamtasche, Schachgesmacht Heiten denir. Eşya birliğinde yer alan her bir eşya birbirine karşı eşit önemdedir ve aralarında koordinasyon vardır. Bunların her biri tamamlayıcı eşya durumundadır. Bir çift vazo, bir çift ayakkabı, bir pul koleksiyonu gibi. Şayet ekonomik bir bütün teşkil eden şeylerden biri asıl fonksiyona sahip olup da diğerleri buna tabi kılınmışsa asıl eşya ve eklentiden bahsedilir. Gözlük ve kabı, ayakkabı ve bağı gibi. Eşya birliği, her biri eşya vasfını taşıyan varlıkların bir arada bulunması olduğundan her biri eşya vasfını taşımayan varlıkları meydana getirdiği topluluk bir çuval buğday, bir kilo pirinç vesaire birlikte eşya değil, bir miktar eşya teşkil eder. Gerek tamamlayıcı eşya durumunda, gerek asıl eşya ve eklenti durumunda her bir şey diğerinden bağımsız bir varlık taşıdığı için ayrı ayrı hak konusudur. Fakat eklenti durumunda eklenti üzerindeki hakkın aslın kaderine tabi olması kabul edilmiştir. MK, M686, M862. Bu bakımdan aynı hak açısından eklenti kavramının önemi varsa da tamamlayıcı eşya için bu söz konusu değildir. Her bir tamamlayıcı şey üzerindeki aynı hak diğeri üzerindekinden bağımsızdır. Biri diğerinin hukuki kaderine tabi değildir. Örnek olarak bir çift koşum atı satılsa her biri üzerindeki mülkiyetin ayrı ayrı devri gerekir. Yalnız şunu işaret edelim ki tamamlayıcı eşya aynı haklar bakımından özellik arz etmese de borç sözleşmeleri bakımından ve mirasın paylaşılması yönünden önem taşır. MK, M653. CC, misli eşya, gayrimisli eşya. Alışverişte prensip itibariyle sayma veya tartma veya ölçme ile belirli hale gelen eşya, misli eşyadır. Bu mallarda bir malın yerini aynı cinsten bir diğeri alabilir. Bu kavram Roma hukukundan gelen bir kavramdır ve BGB sayfa 91'de bir kanun hükmü olarak ifade edilmiştir. Para, buğday, pirinç, portakal, zeytinyağı misli şeylerdir. Buna karşılık alışverişte ferden tayin edilmesi gereken eşya ise gayrimisli eşyadır. Taşınmaz, tablo, elbise gibi. Borçlar hukuku İncil'in Borçlar hukuku incelenirken de belirtildiği üzere milli eşya, gayrimisli eşya ayrımı ile nevi borcu, parça borcu ayrımı karıştırılmamalıdır. Misli eşya, gayrimisli eşya ayrımı belirli bir borç ilişkisi düşünülmeden eşyanın niteliği icabı objektif olarak yapılan ayrımdır. Nevi borcu, parça borcu ise bir borç ilişkisinde tarafların kararlaştırdıkları edim açısından yapılan bir ayrımdır. Çok zaman misli eşya nevi borcuna, gayrimisli eşya parça borcuna konu olursa da böyle olmasında hukuki bir zorunluluk yoktur. Niteliği itibariyle misli eşya vasfı taşıyan bir şey, örnek olarak bir portakal, ferden tayin edilerek bir sözleşmeye konu olabilir. Bu durumda portakal yine misli eşyadır fakat bir parça borcunun konusudur. Misli eşya, gayrimisli eşya ayrımı esas itibariyle borçlar hukuku bakımından BK, M203, M306, M457, M472 önem taşıyan bir ayrım ise de aynı haklar bakımından da önem taşır. Misli eşya çoğu zaman miktar olarak vücuda getirdiği yığın itibariyle bir bütün, kül halinde aynı hak konusu teşkil eder. 1 kilo pirinç üzerindeki mülkiyet, bunun içindeki pirinçlerin her biri üzerindeki mülkiyetin toplamı değil, bütün kül halinde nazaran alınan o pirinç yığını üzerindeki tek mülkiyettir. DD, tüketime, istihlake tabi olan ve olmayan eşya. Kendilerinden amaca uygun yararlanma, tüketim, istihlak yoluyla olan eşya tüketime tabi eşya, böyle olmayıp da bir süre kullanmak suretiyle kendisinden yararlanılan eşya, elbise, mobilya, otomobil vesaire tüketime tabi olmayan eşyadır. Tüketime tabi eşya prensip olarak madde itibariyle tüketilerek yararlanılan eşyadır. Ekmek ve meyve böyledir. Fakat kendisinden amaç itibariyle değişim için elden çıkarmakla yararlanılabilen eşya da tüketime tabi eşya sayılır. Para bu tarz eşyanın klasik örneğidir. Fakat bir kitapçının satmak üzere bulundurduğu kitaplar bu zaman için tüketime tabi eşyadır. Fakat satın alan kimse için kitap artık bu vasfı taşımaz. Bu durum gösterir ki eşyanın tüketime tabi olup olmaması aslında eşyanın özgünlendiği amaç ile ilgilidir. Fakat bazı eşyanın alışveriş yönünden niteliği asıl tahsis amacının tüketim olduğunu gösterebilir. Yiyecek maddeleri, para gibi. Böylece niteliği itibariyle tüketime tabi eşyanın bu vasıftan çıktığını kim iddia ederse bunu ispat etmek mecburiyetindedir. Eşyanın bu ayrımı aynı haklar bakımından intifa hakkında önem arz eder. MK, M808, M819. EE, bölünebilen ve bölünemeyen eşya. Bu ayrım, eşyanın fiziki olarak bölünebilir olup olmamasına değil, hukuki yönden bölünmesinin imkan dahilinde olup olmamasına dayanmaktadır. Zira bugün fiziki olarak her eşya bölünebilir. Hukuki yönden bölünebilme, eşyanın değerinde önemli bir azalma olmaksızın aynı nitelikte birden çok parçaya ayrılabilir olmasını ifade eder. Örnek olarak bir araba, bir radyo bölünemez. Örnek olarak bir araba, bir radyo bölünemez eşyadır. Buna karşılık kumaş, sıvılar, arazi prensip itibariyle bölünebilir eşyadır. Bölünebilme olanağı daima bölüm adedi gözünde tutularak tayin edilir. Nitelikçe bölünebilir bir şeyin bölünme olanağı sonsuz değildir. Bunun sınırı elde edilecek bölümün hukuken eşya vasfını koruma derecesidir. Bir teneke zeytinyağını damla damla bölmek söz konusu olamaz. Keza bazen hukuk düzeni bölümün en az sınırını açıkça tayin etmiş olabilir. Örnek olarak X mıntıkasında parsellerin asgari yüz ölçümünün 500 metrekare olarak tespit edilmiş olması gibi. Bölünebilir olup olmama eşya hukukunda paylı mülkiyetin sona erdirilmesi yönünden önem taşır. M.K. M.699 F.F. Özel mülkiyete tabi olabilen ve olamayan eşya. Kamu malları, amme emlaki adı verilen eşya, bu vasfı devamınca özel mülkiyete konu olamaz. Kamu mallarının incelenmesi eşya hukukunun konusu dışındadır ve idare hukukunun konusuna girer. Bunlar parklar, meydanlar, yollar, köprüler gibi doğrudan doğruya kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş mallar, orta mallar ile resmi binalar, demirbaş eşya gibi kamu hizmetlerinin görülmesini temin için idari işlere tahsis edilmiş kamu tüzel kişilerine ait mallar, hizmet mallarıdır. Keza tabi servetler ve kaynaklar, Anayasa M.168 ve Devlet Ormanları, Anayasa M.169, yararı kamuya ait sular, M.K. M.715, bilimsel değeri olan sahipsiz doğal şeyler ve eski eserler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Mera, yaylak ve kışlaklar, 3402 sayılı Kadastro Kanunu M16, Mera Kanunu M4, özel mülkiyet konusu olamaz. Kara suları ve kıyı şeridi de yararı kamuya ait mallardan olup üzerinde özel mülkiyet kurulamaz. Konu 27.11.1984 tarihli 3086 sayılı kıyı kanunu ile düzenlenmiş. Fakat bu kanun Anayasa Mahkemesi'nin 25.2.1986 tarihli 1/4 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bunun yerine 4/4/1990 tarihli 3621 sayılı kıyı kanunu yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bu kanuna göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyı ise kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı ifade eder. Bu deyimlerin anlamı kanunun 4. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre kıyı çizgisi, deniz, tabi ve suni göl ve akarsularda taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi kıyı kenar çizgisi, deniz, tabi ve suni göl ve akarsularda kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını ifade eder. Yargıtay'ın 28.11.1997 tarih ve E.1996/5, K.1997/3 sayılı içtihadı birleştirme kararında mülkiyet hukukundan kaynaklanan tüm uyuşmazlıkları çözümlemek görevi adli yargıya aittir denildikten sonra 3621 sayılı yasanın kıyı kenar çizgisi yönünden adli yargı yerinin bu görevini kısıtlamadığı, daraltmadığı ve ortadan kaldırmadığı kabul edilmiştir. Karara göre kıyı kenar çizgisinin belirlenmesine ilişkin idari işlemler adli yargı yönünden kural olarak takdiri delil niteliğinde olup bağlayıcı özelliği bulunmamaktadır. Ancak kıyı kenar çizgisinin belirlenmesine ilişkin idari işlem ilgili tarafa usulen nokta nokta tebliğ edilmiş ve yasal süresi içinde idari işleme karşı dava açılmamış ve idari yargı yolu kapanmış ise idari işlem o kişi veya kurum yönünden bağlayıcı nitelik kazanır. Yazılı bildirime rağmen idari yargıya başvurmayan ve yargı hakkını kullanmayan gerçek veya tüzel kişi o kararı kabul etmiştir. Bu kararın artık idari yargıda tartışılması da mümkün olmadığından kesinleşen karara göre kıyı kenar çizgisinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca idare tarafından belirlenen kıyı kenar çizgisine karşı dava açılmış ve bu çizgi idari yargının kesinleşen kararı ile saptanmış ise yargı bütünlüğü ve kesinleşen yargı kararlarının tartışma konusu yapılamaması, yargıya güven ile hukuki emniyetin sağlanması amacıyla kıyı kenar çizgisinin belirlenmesinde idari yargıca belirlenen çizginin adli yargıca esas alınması zorunlu bulunmaktadır. Aksi halde 3621 sayılı kanun ile 13.3.1972 tarih ve 7/4 sayılı Yargıtay içtihadı birleştirme kararındaki kural ve yöntemler doğrultusunda kıyı kenar çizgisinin adli yargı tarafından belirlenmesi gerekir. 3621 sayılı kanunun 7. maddesine göre doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyete konu yapılamaz. Bunlardan başka tarıma elverişli olmayan arazi, kayalar, dağlar ve tepeler de devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların ne şartlarla özel mülkiyete konu olabileceği kanunlarla tayin edilecektir. 3402 sayılı Kadastro Kanunu M16'da bunlar kamu malları başlığı altında düzenlenmişse de M17'de bunların bazı şartlarla özel mülkiyete konu olmasına da imkan vermiştir. Yalnız hemen işaret edelim ki bir malın devlete ait olması o malın mutlaka özel mülkiyet konusu olmadığı anlamına gelmez. Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin mal varlığında yer alan ancak kamu hizmetine tahsis edilmemiş mallar devletin özel mülkiyete tabidir. GG, sahipli eşya, sahipsiz eşya. Bu ayrım, özel mülkiyete konu olabilen eşyanın fiilen üzerinde mülkiyet bulunup bulunmamasına göre yapılan bir ayrımdır. Fiilen bir mülkiyete tabi bulunan eşya sahipli eşyadır. Buna karşılık, özel mülkiyete konu olabilen fakat henüz üzerinde hiçbir mülkiyet kurulmamış eşya veya eşya benzerleri, av hayvanları, balıklar, kır çiçekleri ve yemişleri vesaire ile evvelce bir mülkiyete tabi iken, malikin kendi arzusu ile bu mülkiyetten feragat ettiği eşya, terk edilen eşya, sahipsiz eşyadır. Buna karşılık malikin arzusu dışında elinden çıkan eşya üzerindeki mülkiyeti eşyanın kaybıyla sona ermez ve eşya sahipsiz olmaz. Fakat eşya benzeri sayılan av hayvanları ve ehlileştirilmiş hayvanlar bakımından medeni kanunda bu duruma istisna tanınmıştır. MK, M768'e göre tutulan bir av kaçtıktan sonra sahibi tekrar tutmak için hemen aramaya koyulmazsa o hayvan sahipsiz olur. Ehlileştirilen bir hayvan tekrar kesin olarak vahşileşirse sahipsiz olur. Tapuya kayıtlı bir taşınmaz maliki, mülkiyet hakkını terk hususundaki arzusunu tapu memuruna beyan ederek tapu memurunun terkin işlemini yapmasını sağlayınca MK, M717 taşınmaz sahipsiz eşya haline gelir. Sahipli eşya, sahipsiz eşya ayrımı özellikle mülkiyet hakkının kazanılması bakımından önem taşır. Sahipli eşyada mülkiyetin kazanılması prensip itibariyle ancak devir yolu ile mümkün iken sahipsiz eşyada mülkiyet aslen kazanma yolu ile kurulur. Birinci ayrımın sonu sayfa 14.